Ayrım 3.
Lena ana, söyle Porezimu, sen bir şey istersen olur. Mastika da şarap da getiririm. Kıza döndü, senin adın ne? Kız utangaç gülümsedi, Nermin dedi. Hadi gel gidelim de Nermin, şunlara biraz bir şeyler alıp getirelim. Yani Anzarot. Kız güldü, Anzarot sözcüğünü hiç duymamıştı. Ermiş Tanassis'in evine gittiler, kızın kucağında 3 şişe mastika, Lena'da da 3 şişe mor şarapla döndüler. Gün battı batacak, kafayı bir iyice çekip yemeği bitirdiler. Hüsmen, Poyraz'ın kulağına eğildi bir şeyler söyledi. Poyraz, yok yok, başka bir yere gitmeye gerek yok. Hüsmen cebinden yeşil boncuktan işlenmiş, üstü nakışlı bir kese çıkardı. Al bunu, dedi. Hepsi bu kadar, ben orada, Yunanistan'da değiş tokuştan erken haberlendim. Elimde de ne varsa mal mülk hepsini sattım altına çevirdim. Böyle yapmasaydım biz de ötekiler gibi kırılırdık. Altınlar bizi de bizimle birlikte dolaşanları da kurtardı. Hiç olmazsa kuru da olsa kursağımıza bir kuru ekmek parçası düştü. Poyraz kesenin büzgüsünü açtı, içindekileri avucuna döktü. Dökülenler altınları 1, 2, 3 diye saymaya başladı. Saymayı bitirince ne kadar çok altın diye şaşırdı. ''Yahu Hüsmen, sen zengin bir adamsın.'' ''Haşa'' dedi Hüsmen. ''Daha vardı ya, daha çoktu ya.'' Boynunu büktü. Aradan çok geçti. Oradan oraya süründük, durduk. Canımızı buraya, sizin adınıza dar attık. O para sende kalacak. Buralarda Napolyon altını duymamışlar. Bu Napolyonları Osmanlı altını fiyatına bozdular. O da zar zor, naz niyaz. ''Olur'' dedi Poyraz. Gerekirse büyük bir şehre gider, sarraflara bozdururuz. Şimdi bu gece bizde kalacaksın. Bir tek yatak var. Senin eski evde bir şeyler yok mu Vasili? Var dedi Vasili Hüsmen'e. Gel benimle yatakları benim eski evden alıp getirelim. Gittiler Vasili'nin evinden yorgan, döşek, yastıkları aldılar geldiler. İster burada kanepelerin üstüne yatakları serer yatarsınız, isterseniz bizde yatarsınız. Yok dedi Hüsmen, bu gece burada yatalım, yarın evlerden birini seçeriz, hepimiz birden. Çınarların altında üstümüze çiğ de yağmaz. Herkes yatağa çekildi, ortalıkta denizin sesinden başka ses kalmadı. Hüsmen uzaktan, derinden gelen bir kuş ötüşüyle uyandı, giyindi, su dökmeye gitti kamışların arkasına. Burnuna nergis kokusu geldi. İşini bitirince iskeleye vardı, meneviş demiş denize baktı. Denizin dibinden ışık kaynarken bir tuhaf oldu. Bin pınarlı İda Dağı'nın başında da ışıklar kaynaşıyordu. Herkes uyuyordu. Bir de Hüsmen'i uyku tutmamıştı. Uyuyanlara sevgiyle, hayranlıkla baktı. Kamışlıktan burnuna bir nergis kokusu geldi. İskeleye döndü. Oradan kilisenin önünden geçti. Zeytinliğe yürüdü. Hatmilerin oradan zeytinliğe geçti. Tepeye çıktı. Denizden dumanlar yükseliyordu. İncecik dalga dalga esen yel, çiçek, deniz, ot kokuları getiriyordu. Tepeden tırnağa çiçek almış ulu armut ağacının altına geldi. Üst üste açmış çiçeklerin ağırlığından dallar yeri aşağı sarkmıştı. Çiçeklerin üstüne çokuşmuş arıların kanatları kapanıp uyumuşlardı. Gün doğdu, bir kavak boyu yükseldi. Armudun gölgesi ötelere kadar uzadı, arılar uyandı. Bir süre kanatları dikilmiş öylece kıpırdamadan kaldılar. Sonra ağır ağır kanatlar titremeye başladı. Önce birkaç arının kanadı ipiledi. Usuldan vızıltılar geldi, yer yer armudun dallarından. Arılar birer ikişer uçtular. Uçmayıp çiçeklerde kalmış arılar da tüylü ön ayaklarıyla kocaman gözlerini ovuşturuyorlardı. Armudun yöresi yumak yumak olmuş kanatların ipiltisinde, uğultusundaydı. Hüsmen, çakıp duran renkler, ışıklar düşünce sersemlemiş, çınarın altına geldi. Sabiha, çocuklar uyanmış, yıkanmışlardı. Onu görünce koşuşup yanına geldiler. Hüsmen mutluluğa batmış çıkmıştı. Aylardan, belki de yıllardan bu yana içinde böyle bir sevinç dalgası kabarmamıştı. Haydi in, armut ağacının çiçeklerine koşalım. Arılara, kuşlara, meneviş demiş, ipiltilere, mavilere. Coşkusu çocuklara geçti. Çocuklar sevinç çığlıkları atarak armutun yöresinde koşmaya dönmeye başladılar. Karşı tepecinin yabancında gün vurmuştu. Hüsmen az ötede durmuş, ter içine kalmış durmadan dönen çocuklara bakıyor, yanındaki Sabiha'ya dönmüş, gülerek tepeden tırnağa sevince kesmiş ağacın karşısına bir tapınmada. Burnuna bir yarpuz kokusu geldi. Dört bir yanı sarmış gelen yoğun bir ışıkla birlikte. Hüsmen bu kokuyu da iyi biliyordu. Onun dağları da böyle kokardı. Bir daha hiç görmeyeceği dağları. İçinden iyi yaptım dedi. Hem de çok iyi yaptım. Köyüme, evime, dağıma bu yarpuz kokusuyla yeniden kavuştum ya. İyi yaptım, hem de çok iyi. Üstelik bu adada insan 100 yıl yaşar. Bu adamlar aç kalırlarsa biz de onlarla aç kalırız. Kadri Kaptan da daha çok genç. 20 yaşında var yok. Bir de iyi insan. Başka yerlerde 100 yıl yaşayacağına bu adada 50 yıl yaşa yeter de artar bile. Sürünerek, korkarak, her şeyi düşman görecek 150 yıl yaşayacağına, bu kokuyu koklayarak, şu yamaca vurmuş ışığı görerek, şu denizi dinleyerek, her gün baştan aşağı, içini dışını ışıklı yakayarak, şu yıldızları, her sabah menevişlenen çiçekler açan denizi bir ömür yaşayarak. Kollarını iki yana açtı, derinden soluk aldı, çok şükür. Çok şükür bu kokulara, bu havaya, bu denize, bu toprağa çok şükür. Çok şükür diye yinelerken kızları aklına geldi, çarpılmış gibi oldu. Ne kaldı kızların büyümesine? Her birisi bir melek kadar güzel. Bu ıssız adada onları kim görecek de evlenecek? Bu adaya geri döndüğümüzde o kadar da sevindiler ki. Ne kaldı şurada? Nereden baksan 7-8 yıl bu kızlar evde kalacak. Kocasız, aşksız, sevdasız, mutsuz olacak. Dünya güzellerim benim. Kadınlıktan çıkacaklar, kuruyup kalacaklar. 30 yaşına basmadan koca karı olacaklar. Acaba buraya insanlar hiç mi gelmeyecekler? Gelselerdi şimdiye kadar gelirlerdi. Adaya gelmeye korkuyorlar. Ben de korktum. Sağın deniz, solun deniz, arkan, önün deniz. Cennetten bir parça da olsa küçücük bir toprak parçasının üstündesin. Peki buradan gidenler burayı nasıl yaşamışlar? Hem de saray gibi evleri bu hapishanenin üstünde nasıl, niçin kurmuşlar? Onların kızları, oğulları yok muymuş? O güzel kızlar, o yakışıklı olanlarla evlenmemişler mi? Melek Hatun da kaçmış da şu karşıki 1001 Pınarlı dağdan sonra buraya niçin gelmiş? Bizim kızlar da hapishaneden nereye kaçabilirler? Kimi görebilir, bulabilirler? İkircikliydi. İçine bir cehennem düşmüş, kıvrandırıyor, yakıyordu. Sağına bakınca Poyraz'ın kendine doğru güleç yüzüyle geldiğini gördü, sevinemedi. İyi sabahlar arkadaş, iyi sabahlar. İyi uyudun mu? Bu yaşa geldim, ömrümde böyle deliksiz uyumuşluğum yok. Öyleyse suratın neden böyle karmakarışık, böyle güzel uyku çeken bir insanın yüzü hiç böyle olur mu? Olur, dedi sertçe. Neden olurmuş öyle? Hüsmen kızgın. Senin de böyle büyümekte olan sarı saçlı, Poyraz kayıtsız. O bir şey değil, üzülme. Yılbaşına kadar ada dolar. Sen kendine gözünle gördün. Anadolu kaynıyor. Dünyanın dört bir yanından göçler doldurmuş ülkeyi. Herkes ayağını basacak bir toprak parçası, başını sokacak bir dam altı arıyor. Sen şimdi çocuklarını, karını yanına al, bu evlerden, ta oradaki çorbacı köşklerinin bir ev beğen, bir dükkan beğen. Ben dükkanı ne yapacağım? Ben çiftçiyim diye bağırdı Hüsmen. Poyraz'a böyle bağırdığından dolayı da üzüldü. Kusura bakma kardeşim dedi. Sen bana iyilik yapmak istiyorsun, ben de olur böyle şeyler aldırma. İnsanoğlu çok sıkışınca ne düşündüğünü, ne yaptığını bilemez. İçini çekti. Benim başımdan neler geçtiğini kimsecikler bilemez. Hepimizin dedi Hüsmen. Bu savaş bize neler etti? Bizi insanlığımızdan çıkarttı. İnsanlığımızı, onurumuzu, neyimiz varsa hepsini elimizden aldı. Yüreğimizde kopararak aldı götürdü. Yürek koymadı insanlıkta. Yüreklerin yerine taş kaldı, hem de birer buz parçası. Hüsmen bunları söylerken bütün çektikleri acıları gelmiş yüzüne oturmuştu. Karşısındaki acılı yüz Poyraz'ı tepeden tırnağa ürpertti. O Poyraz ki sarı kamışı, Allahu Ekber dağındaki ayak yalın, başı kabak, günlerce bir lokma ekmek bulamayan, aç susuz on binlerce, donup kazık kesilen, tifüsten sapır sapır dökülen askerleri, kırgına uğrayan Yezidleri, kesilmiş memeleri, çölün kızgın kumlarında kanayan suna gibi kızların memelerini. Bak Hüsmen, şimdi sana bir mektup vereceğim, bunu alıp müdür Vahap Bey'e götüreceksin. O seni komisyona gönderecek, sen de onlardan bir ev, bir de dükkan isteyeceksin. Onlar senden hiç para istemezler. Tapuyu alıp Kadri Kaptan'la geri döneceksin. Yok, ben burada acı acı güldüğü, bu cennet hapishanede kalmak istemiyorum dersen, elini hiç iç cebine attı, Hüsmen'in kesesini çıkardı, al paranı da güle güle git. İnşallah pişman olmazsın. İstersen de evi dükkanı alır, sonbahara kadar da ada dolmazsa bu yakınlardan sana bir yer buluruz, hele başını sokacak bir evin olsun. Bu sırada Melek Hatun, Lena, Sabiha, yanlarında saçları yıkanmış, örülmüş çocuklar çınarın altına geliyorlardı. Kadınlar, çocuklar hep birden bir anda ateşi yaktılar. Büyük çaydanlığı sacağının üzerine koydular. Biz şöyle kiliseye kadar gidiyoruz, siz çayı kaynatıncaya kadar geliriz. Kadri Kaptan nerede Melek Hatun? Lena Ana, Vasili uyuyor mu? Melek Hatun, ikisi de sakalını tıraş ediyor. Şimdi gelirler, siz çabuk gelin. Kiliseye kadar gittiler. Geri döndüklerinde herkesi sofranın başına oturmuş, onları bekler buldular. Kahvaltı biter bitmez kızlar gittiler, kanepelerin üstüne sıralandılar. Erkekler iskeleye yürüdüler. Kadri Kaptan teknesine gitti, çalıştırdı. Poyraz Hüsmen'in elinden tuttu. Senin altınların geçmez, fiyatlarını bilmiyorlar. Napolyon altını Osmanlı altınından çok daha pahalıdır. Bu kasabada Osmanlı altını parasını bozuyorlar, ona göre. Haydi güle güle, uğur ola. Vasili gülerek, bir şeyi unuttunuz, Hüsmen hangi evi alacak? Yok Vasili, bunlar evleri bizim gibi parayla satın almıyorlar. Bunlar mübadele, yani değiş tokuş. Bunlara Yunanistan'daki evlerine, ev tarlalarına karşılık tarla, neleri kalmışsa orada, yani taşınmaz ne malları kalmışsa, iyice anladın mı Vasili? Orada bıraktıklarının karşılığını verecekler. İyice anladım ya, biliyordum da. Kadri Kaptan gel buraya, Hüsmen sen de gel. Kadri Kaptan durduğu iskeleye atladı. Buyur reis, Hüsmen kardeşimizle bir altın bozduracaksın. Hüsmen'e döndü. Bir çuval un, bulgur, yağ, pirinç alacaksınız. Başka ne alacaksan Kadri Kaptan sana söyler. Yorgan, döşek, kapkacak, bir eve ne gerekiyorsa. Al şunu. Bir iyice anladım, dedi Hüsmen. Elindeki altının dörtte biriyle sana söylediklerimin hepsini alabilirsin. Elindeki bir reşat altınıdır. Tekneye bindiler. Tekne hızla suları yararak, köpürterek açıldı. Onlar gidince Vasili de kayığındaki oltaları onarmaya başladı. Hazır mısın Vasili? Hazırım. Poyraz tekneye atladı, motor çalıştı. Bugün çok balık, çok balık tutmalıyız. Küçükler canavar gibi yiyorlar. Hüsmen bunlara nasıl yiyecek yetiştirmiş? Baksana, hepsi ne kadar sağlıklı, yanaklarından kan damlıyor maşallah. Çok altın getirmiş Yunanistan'dan. Bir tek Napolyon altını bile bir servet. Akıllı adam Hüsmen, tedarikli gelmiş, çocuklarını perişan etmemiş. Önde kızlar, arkada kadınlar zeytinlikten yukarıya tepeye çıktılar. Çocuklar adanın dört yanındaki uçsuz bucaksız denizi görünce dondular kaldılar. Kızların en küçüğü kendini tutamadı. Deniz ne kadar büyük, dedi. Oradaki yazılı ak taşın üstüne oturduğu, yüzünü elleri arasına aldı. Ötekiler de şuraya buraya çöktüler. Çocuklar tepeden kıyıya indiler. Köşkleri ev ev dolaşacaklardı. Boş köşkler üstlerine üstlerine geliyordu. Kaçtılar, kamışlığa geldiler. Kamış kümelerinin önünde beklediler. Sonunda da yüklenip içine girdiler. Kamışlığın içi hoşlarına gitti. Kamış köklerinin diplerine saklanıp orada kendi kendilerini korkuttular. Sonra da korkularına inanıp kamışlıktan ter içinde çıktılar. Bir süre denizin kıyısında terleri kuruyuncaya kadar korkularını yavaş yavaş tüketerek durdular. İçleri bomboş kalınca nar bahçelerine aldılar, yatırdılar. Bahçelere bir yandan girdiler, öbür yandan çıktılar, deniz kıyısına indiler. Kıyıya kadar gelmiş küçücük balık yavrularıyla kaçıştılar. Kızlar buna çok sevindiler. Deniz kıyısında kaçışan balıklarla oynadıktan sonra yarları tırmanarak narlığa çıktılar. Korkarak, ürkerek, pısarak, saklanarak narların içine girmeye çalıştılar. Nar çiçeklerinde arılar üst üste çokuşmuşlar, uğulduyorlardı. Ağaçların altına dökülen nar çiçekleri toprağı kıpkırmızı etmiş, kızların ayakları bileklerine kadar çiçeğe batıyordu. Durmadan da korkmak için kendilerini kışkırtıyorlardı. Bu yepyeni dünyada, düştükleri bu hiç görünmemiş yerde korkmak için ne kadar çok, ne kadar çok sebep vardı. nar bahçesinin içinde korkuculuk oyunu oynar, kendilerini, ötlerini kopartacak korkuları türlü biçimde kışkırtırken birden oldukları yerde zınk diye durdular. Gözleri artlarına kadar açıldı. Tüyleri diken diken oldu. Yüzlerinin de kanı çekildi. Önlerinden ak benekli, lacivert bir yılan ağır ağır akıyor, arada sırada azıcık duruyor, başını kaldırır gibi ediyor, uzanıp tıslıyor, kırmızı çatal dilini kızlara çıkartıyor. Çocuklar yerlerinden kıpırdayamıyorlardı. Kasılmışlar, çarpılmışlar, büyülenmişler, gözlerini yılandan alamıyorlar. Oldukları yerde durmuş kalmışlar, dilleri tutulmuş, en küçük bir ses bile çıkaramıyorlardı. Yılan aktı, dökülmüş nar çiçeklerinin arasına gitti, gitti. Çocuklar oldukları yerden kıpırdayamadılar. Gene gözleri öyle büyümüş, yılanın aktığı yere boşluğa dikilmiş, büyülenmiş bir süre kaldılar. Büyük kız azıcık kıpırdadı, ötekilerine baktı, sanki onlar hiçbir şeyi görmüyorlar, boşluğa bakıyorlardı. Yılan diye bağırdı büyük kız. Yılan arkasını döndü, nar gövdelerine çarpa çarpa koştu. Arkasından da öteki kızlar hiç durmadan düşe kalka iskeleye geldiler. Körük gibi soluyarak kerevetlerin üstüne oturdular. Ter içine kalmışlardı, suya batmış çıkmış gibi. Lena ile anaları kamışlığın arkasına çıkıp geldiklerinde terli yüzleri pespembe daha soluyorlardı. Analarını görünce sevindiler. Şimdiye kadar nerelerdeydiniz çocuklar, bu ıssız adada neler yaptınız? En küçük kız. Biz koskocaman bir yılan gördük. Kollarını açtı, iyice gerdi. Nah bu kadar. Ne yılanı kız? Bu adada yılan olur muymuş? Nereden gelmiş yılan? Lena'ya baktı. Lena, bu adada öyle bir yılanlar var ki her biri ejderha kadar. Kadın sarardı. Şimdi bu çocuklar gördükleri yılan gerçek mi? Gerçek ana, dedi küçük kız. O kocaman yılanı görünce hepimiz de öldük. Öldük öldük de yılan bizi sokmadı. Bir de dili kıpkırmızı. Ben öldükten sonra zorla gözlerimi kapattım. Ondan sonra yılanı bir daha görmedim. Bütün adayı nasıl dolaştıklarını, kamışlığın içine bile girdiklerini, tepeye çıktıklarını, tepeden bakınca denizin ne kadar büyük olduğunu, nar çiçeklerini de gördüklerini, çok uzun, kocaman kara bir yılanın önlerinden aktığını, dökülmüş nar çiçeklerinin altına girip yitip gittiğini bir bir anlattılar. Heyecandan terli yüzleri al al olmuştu. Yılan bizi görünce durdu. Gözleri kıpkırmızı ışık gibi yanıyordu. Dilini çıkardı, bize tısladı. Bir daha çıkardı, tısladı. Gözlerinden, derisinden güneşe gelince ışık çıkıyor. Ana soğukkanlı, benden izin almadan gitmeyin. Gitsinler, dedi Lena güvenli bir sesle. Bu adanın yılanları çocukları hiçbir şey yapmazlar. Öyle o kıyıların yılanlarına benzemezler. Ya, dedi büyük kız, hiç benzemiyorlar. Ya, demek öyle ha, diyebildi ana. Öyle, dedi Lena. Biz hep o kocaman kırmızı çatal dişli yılanlarla büyüdük. Öylesi yılanlarla oynasınlar, dedi ana. Bizim adanın yılanları hiçbir adanın yılanına benzemez, dedi Lena gözleri dolarak. Akşamüstü balığa gidenler geldi. Melek Hatun, Lena, Hüsmen'in karısı, çocuklar iskeleye dizilmişler. Karşıdan gelen balıkçıları bekliyorlardı. Gelenler kayıklarını kumların üstüne çekince kızlar cıvıldaşarak onlara koştular. Hemencik de kayığa tırmandılar. En küçük kız bir türlü kayığa çıkamıyordu. Vasili küçük kızı aldı, kayığın içine soktu. Kızlar bir kedi gibi kayığın her yanını arıyor, baş altına, kıç altına giriyorlar, çıkıyorlar, kürekleri, sıcak motoru elliyor, kayığın her bir yerini sanki kokluyorlardı. Sonra livarları buldular. Su dolu livarların içinde türlü balıklar üst üste yüzüyorlardı. Çocuklar gözlerini livarlara dikmişler, şaşkınlıkla bakıyorlardı. Vasili elindeki büyük kamış sepetle geldi, kayığa çıktı, livardaki balıkları sepete doldurmaya başladı. Kızlar az ileride durmuşlar, olanı biteni daha öyle kımıldamadan seyreliyorlardı. Livarların içinde balık kalmayıncaya kadar öylece durdular. Vasili kayıktan inince onlar da arkasından indiler. Vasili elindeki sepeti aldı, götürdü, denizin kıyısına koydu. Kızlar da onun arkasından gittiler. Deniz durgundu, kıyıya küçük küçük seyrek dalgalar vuruyordu. Kızlar kumların üstüne sıralandılar. Sepetteki balıklar çırpınıyordu. Büyücek bir balık sepetten kumların üstüne atladı. Bir iki kez havaya sıçradı, bir süre düştüğü yerde titredi, öldü. Kızların gözleri büyüdü. Batmakta olan günün ışıkları saçlarında kızıl ipiltiler oluşturuyordu. Ne oldu ne olmadı çocuklar kamışlığına doğru koştular. Kamışlığın arkasında gözden gittiler. Bir süre sonra Vasili sepetin yanına geldi. Balıkların çırpınmaları durdu diye kadınlara seslendi. Kadınlar ellerinde bıçaklar sepetin yanına vardılar. Kumların üstünde oturdular, balıkları temizlemeye başladılar. Karınlarını, pullarını, zeytinliğe giden Poyraz'la Vasili birer kucak kuru zeytin odunuyla döndüler. Balık çok, ada halkı da çoğaldı, bu kadar odun yetmez dedi Poyraz. Birkaç kez de zeytinliğe gidip kucak kucak odun taşıdılar. Gün kavuşurken odunları tutuşturdular. Ortalık aydınlandı. Ateş köze kesince kadınlar temizlenip tuzlanmış balıklarla döndüler. Çorbacı evlerinden uzun bir masa alıp getirmişler, kanepelerin önüne koymuşlardı. Masanın üstünde de bakır sahanlar, su tasları, bir su testisi, ekmekler ve tuzluk konmuştu. ''Bekleyelim mi?'' diye sordu Vasili. ''Onlar ancak yarın gelebilirler.'' diye karşılık verdi Poyraz. Köze atılan balıklar pişmeye başlayınca, yanmış yağ dumanı kokusu ortalığı alınca çocuklar ortaya çıktılar. Masanın önünde sıralanıp kanepeye oturdular. Balıklar deniz kokuyordu. Yemek boyunca sevinçlerini, mutluluklarını şakıdılar. Çocuklar uçuyorlardı. O gece deliksiz uyudular. Kadri kaptanın teknesi uzaktan gözükünce çınarların altında toplandılar, konuşuyor, gülüşüyorlardı. Çocuklarınsa bir gözleri denizdeydi. Usulcacık yerlerinden kalktılar, gittiler. İskelenin üstüne sıralandılar. Güneş sarı saçlarını parıldıyordu. Suskun, gözlerini tekneden ayırmadan kıpırtısız beklediler. Ürkünç denizi yararak, köpürterek hızla gelen tekne onları şaşırtıyordu. Oysa vapurla gelmişlerdi. Ama ne denizi ne de köpükleri böyle görmüşlerdi. Vapurda üst üsteydiler. Kadınlar, çocuklar kusuyor. Erkeklerin ise ağzını bıçak açmıyor. Çömelip ellerini koyunlarına sokmuşlar. Yüzleri kırışık içinde kalmış. Dudakları sünmüş düşünüyorlardı. Vapur bir de kokuyor, kokudan burunların direkleri kırılıyor, abdesthaneler çatlayacak duruma gelmeden gidip sıraya girmiyor, bekliyorlardı. Girince de kokudan kimileri bayılıyordu. Bir de deniz bir sallanıyor, bir de vapur gibi çatırdıyor, kimse yerinde duramıyor. Vapur hap attı hap atacak, herkesin yüreği ağzına geliyordu. Kızlar vapuru unutmuş gitmişler, vapur yolculuğu korkunç bir karabasan ya da kapkaranlık bir delik gibi kafalarından silinip gitmişti. Yalnız toprağa ayak bastıklarından sonra da analarından emdikleri süt burunlarından gelmişti. Çok aç kalmışlar, kiminde de sıcaktan, susuzluktan kavrulmuşlar, içecek bir damla su bile bulamamışlardı. Bir sıcak toprakta güneşten yanmışlar, bir tuhaf sinekler uğuldayarak kara bulutlar gibi üstlerine gelmiş, onları ısırmış, yemişler, onlardan da hastalanmış, ölmüşlerdi. Ölünce çok titremiş, üşümüş, buymuşlar, el dokundurulamayacak kadar kızgın toprağın üstüne, yalım kusan güneşin alnına yatmışlar, dişleri takırdayarak gerilmişler, yorgunluktan çeneleri düşmüştü. Ardından yanmışlar, bir gölgeye, bir serin yele, bir soğuk suya can atmışlardı. Çok ölmüşlerdi. Nasılsa sonradan dirilmişler, oradan kaçmışlardı. Deniz köpürüyor, serin kokulu bir yer esiyor, işte teknenin içinde denizden de babaları geliyordu. Tekne yaklaştıkça yürekleri göğüslerine sığmıyordu. Yüzleri pespembe olmuş, gene ter içine kalmışlardı. Şu tekne de hiç ilerlemiyor, niçin bu kadar ağır geliyordu? Oturanlar da hiç konuşmuyorlardı. Hepsi her yerden başlarını önlerine eğmişler, düşünüyorlar. Arada sırada da başlarını kaldırıp uzaktan gelen teknelere bakıyor, sonra da geri indiriyorlardı. Sabiha Hanım'ın elleri dizlerinde, orada oturmuş kalmış, gözleri yanındaki yöresindeki yüzlerde bir şeyler arıyordu. O yüzlerde bir giz, bir büyü, sonsuz bir sevinç, bir umut, bir ölümsüzlük arar gibi. İçleri sıcak bir dostlukla doluydu. Bunca zaman oradan oraya atılmış, sürüklenmiş, sürünmüş, ölümlerden ölüm beğenenlerden de beter durumlara düşmüşlerdi. Gözleri yaş içinde, içi umutla, aydınlıkla kabarmış, yanındaki Melek Hatun'a usulca, okşarcası dokundu. Melek Hatun da ona döndü, yüreğinin bütün sıcaklığıyla güldü. Sabiha Hanım ürperdi. Yayladan indirdiler bizi. bize nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız demediler. Getirdiler, koskocaman bomboş bir yapının içine soktular. Bekledik orada öteki ormanlı dağlık yerlerden getirdikleri köylülerle birlikte. Çok yaşlı insan ölmüştü yollarda. Vapura bindirdiler. Vapur batacaktı. 5 gün 5 gece sallandı, batmadı. Korkudan açlıktan öldük. Ölümümüzü getirdiler. Deniz kıyısındaki bir kocaman yapıya üst üste doldurdular. Orada çok bekledik. Çok yaşlı öldü. Çoğumuz hastalandık. Bizi bir yere yerleştirdiler. Burası köy dediler. Aman, bunun neresi köy demeye kalmadı. Jandarma dipçiyi çalışmaya başladı. Baktık jandarmalar bizi öldürecek. Köy dediğin yerdeki bütün evler yanmış. Ne ağaç, ne ot, ne bahçe, ne bağ kalmış. Her yer kapkara. Amanın, bu ne iş derken bir hafta orada kaldık, kuru yerde yattık. Yakın köyler bize ekmek getirdiler, kazanlar kurup çorbalar pişirdiler. Sonra bizi aldılar, dağlık bir yamaçta yanmış bir taşlık bir köye verdiler. Böyle böyle bizi dolaştır ettiler. En sonuncu bizi bir uçsuz bucaksız ovaya götürüp bıraktılar. Her yan otluk, her yan bataklık. Boş köyler var, bu köyler dolu dediler. Onlar yaylacıdırlar, şu karşı dağlara göçerler, kışında evlerine inerler. Bizi oraya götürün dedik, orada toprak yok, bir iyice aç kalırsınız dediler. Bize çitik kamıştan, çatısı ottan bir ev yapıldı. İşte siz de böyle yapın, işte bataklık şurada, kamış saz kesersiniz. Öyle yaptık, yerleştik, para da verdiler. Ardından bir sinek bastırdı, görünmemiş. Ovanın yerlileri bu sineklere kemikli sivrisinek diyorlar. Sivrisinekler bulut bulut üstümüze geliyorlar. Yüzümüz şişiyor, sıtma başladı. Birkaç ay içinde yarı yarıya kırıldık. Her gün o kadar insan ölüyordu ki, onları gömemiyorlardı. Sıtmadan yanan erkekler. Sıcak yukarıdan yalım gibi iniyor, soluk bile aldırmıyor. Ölülerimiz koktu. Uzaktan köylüler geldiler. Kokudan ciğerleri sökülerek onları ovanın ortasına çabucak gömdüler. Kalanlarımız bir gece kaçtık oradan. Bir dağ geçtik. Ağaçsız, otsuz, uçsuz bucaksız bir bozkıra düştük. Bozkırı geçinceye kadar yarımızdan çoğu yollarda döküldü kaldı. Hüsmen'in anası, babası o ot bitmez çöle kurban gitti. Dün akşam onunla konuştuk. Burada işimiz iyi giderse, gidip onların ölüsünü adaya getireceğiz. Bu adanın mezarlığı da var. Gördüm, ne güzel. Getirin dedi Melek Hatun, iyi edersiniz. Burada işiniz de iyi gidecek. İyi gidecek dedi Vasili, gözleri yaş içinde kalmıştı. İyi gidecek dedi Poyraz, gözleri yaş içinde kalmış. Onların kemiklerini getiririz. Çok iyi gidecek, çok iyi olacak dedi Lena. Poyraz oğlusu çok akıllıdır. Bu sırada tekne gelmiş, yanaşmıştı. İskeleye koştular. Hüsmen tekneden atladı, onlara sevinçle koştu. Geldi, Poyraz'ın önünde durdu. Verdiğin tek altından 1/3'iyle, belki de 1/4'iyle neredeyse kasabanın 1/4'ünü alacaktım. Yollarda beni soymuşlar, ocağımı söndürmüşler. Keşke doğruca buraya gelseymişim. Poyraz güldü, elini uzattı, onun omuzuna koydu. Sabiha yanlarına geldi, konuştuklarını duymuş, o da sevinçten şakıyordu. Poyraz efendi ağa, ananın babanın mezarlarına da getirecek buraya. Adanın oradaki güzel mezarlığına gömecek. Kasabadan belki de yüzü nurla bir de hoca getiririz. Mezarların üstüne gürül gürül Kur'an da okuturuz. Anamın da babamın da mezarları yok. Uçsuz bucaksız çöl bozkırının ortasında kaldılar. Hüsmen bu sözleri söylediğine pişman oldu. Yüzü kırışık içinde kaldı. Yok dedi hemen, azıcık düşündü. Yok yok. Babamın anamın yattıkları yeri ararsak buluruz. Ararız dedi Lena. Orada kalmasınlar, kızgın çölün ortasında. Bizim mezarlığımız ne güzel. Hüsmen kendini toparladı gülümseyerek. Çok güzel bir mezarlık dedi. Neler aldın bakalım diye sordu Poyraz. Göreceksin, bir eve ne gerekirse hepsini aldım da getirdim. Gene neşesini bulmuştu Hüsmen. Hadi öyleyse gidip boşaltalım. Coşkuyla tekneye yürüdüler. Kadri kaptan öteberiyi bir uçtan boşaltmaya başlamıştı bile. Hep birden tekneye atladılar. Tekne bir iyice sallandı. Neredeyse yan yatacaktı. Kimse düşmedi. Bir yumuldular, teknede ne var ne yok iskelenin üstüne yığdılar. Kadri kaptan terlemiş mutlu gülümsedi. Ben olmasam dedi. Bu Hüsmen var ya, ben böyle bir adamı hiç görmedim. Bıraksaydım eğer kasabada ne var ne yok alıp gelecekti. Bunların hepsini az birazcık altına aldım dedi Hüsmen. Yunanistan'da olsan sen bu kadar malı 10 altına bile alamazdın. Vay anasını. Beni her yerde kandırmışlar. Keşke Anadolu'ya geldiğimizde hiçbir yere gitmeseydim de o kadar param çarçur olmasaydı. Nah, o parayla şunun gibi 4 tekne alırdım. Parmağıyla Kadri Kaptan'ın teknesini gösteriyordu. Nah, bundan da büyük. Yazık, çok param gitti. Gene de çok param var Hüsmen dedi Poyraz. Ne istersek gene de alırız. Şimdi şu öteberiler burada oldukları yerde dursun. Biz gidip bir güzel bir ev beğenelim sana. Öne düştü yürüdü, ilk evden başladılar. Evlerin hemen hemen hepsinin kapısı açıktı. Açık olmayanları da Vasili birazcık bir çabayla açıveriyordu. Evlerin çoğu iki katlıydı. Tek katlı olanlar iki katlı evlerin arkalarına düşüyordu. Poyraz önde, ötekiler arkada, ilk eve girdiler. Köşe bucak bütün evi aradılar, dışarıya çıktılar. Poyraz Hüsmen'in gözlerine bakıyor, o susuyordu. Yüzü bir donup kalıyor, bir karma karışık oluyordu. Hiç konuşmadan öteki eve girdiler, çıktılar. Poyraz gene Hüsmen'in gözlerinin içine baktı, gene Hüsmen'de bir ses yok. Oradakilerin hiçbirinden de bir ses çıkmıyordu. Evlere girip çıkmayı sürdürdüler. İkindi oğlu olduğu daha yemek yememişlerdi. Yemek yemek akıllarından bile geçmemişti. İlk ayıkan Melek Hatun oldu. Aman ocağınız yana çocuklar, ev geze geze merdiven çıka çıka dizlerime kara sular indi. Siz hiç acınızdan ölmez misiniz? Öldük hatun dedi Poyraz. Benim dizlerime de kara sular indi. Artık gerisine yarın bakar beğeniriz. Beğenmesek de yeni bir köşk yaptırırız. Aralarından bir tek Lena gülümsedi. Çınarların altına geldiler. Sedirlere yorgunluk çöktü. Sarı kızlar gene yan yana sedire sıralandılar. Sıralanıp birbirlerine sokuldular. Melek Hatun, hani acımızdan ölmüştük? Öldük dedi Melek Hatun. Lena, Sabiha, kalkalım mı? Az dur dedi Lena. Azıcık soluk alalım. Biraz sonra da kalktılar. Kızlar da hep birden ayaklandılar. Zeytinliğe, oduna koştular. Zeytinlikte kurumuş odun toplarken gözleri hep ak benekli, lacivert, çatal dilli, kırmızı gözlü yılan aradı. Bütün yılanlar nar bahçelerine gitmişlerdi. Bulamadılar ama çok korktular, titrediler bile. Ateş yakıldı, tencere sac ayağının üstüne kondu. Lena, Sabiha, Melek Hatun ocağın başına çömelmişlerdi. Ötekiler de sedirlerin üstüne sıralanmışlar, gözlerini de tencereye dikmişlerdi. Ocaktan yanmış tereyağı cızırtısıyla tenceredeki bulgurun üstüne dökülünce dehşet bir koku aldı ortalığı. Arılar, kelebekler doluştular çınarların altına. Çocuklar eve gittiler, bir yer sofrası ve koltuklarında ekmeklerle koşarak geriye döndüler. Vasili masaya sedirlerin önüne çekti, uzun bir sediri de yana götürdü. Pilavı biraz demledikten sonra getirdiler, masanın ortasındaki siniye boca ettiler. Tahta kaşıklar işe başladı. Poyraz, ah dedi, bir baş soğan da olsaydı bulgur pilavının yanında, yemeğin tadına doyum olmazdı. Büyük kız, var dedi, kaşığını bırakıp ayağı fırladı. Ben mutfakta gördüm. Koştu, öteki çocuklar da onun arkasından. Hemencecik de geriye döndüler. Büyük sarı kız Poyraz'ın önüne bir baş soğanı koydu. Öteki kızlar da herkesin önüne birer baş soğan koydular. Poyraz soğanı yumruğuyla ezdi. Ötekiler de, kadınlar soğan yemiyorlardı, kızlar da yemediler. Yemek biterken durun dedi Hüsmen. Durun da beni bekleyin. Koşarcasına tekneye gitti. Büyük bir baklava tepsisiyle döndü. Herkes de sevinç sesleri. Hepsinin yüzü gülüyor. Yalnız Hüsmen dalmış gitmiş düşünüyordu. Bak Hüsmen dedi Poyraz. Bakmadığımız evlere de bakalım. En güzelini seçeriz. Seçeriz dedi Kadri Kaptan da sevinçle. Bu kadar insanız, en güzelini buluruz. Ayağa kalktı, iki kolunu yanlara açarak gerindi. Ben yoruldum dedi, evine yürüdü. Çocuklar iskeleye öteberilerin başına gitti. Der, sıralanıp halka oldular. Hiçbir şeye ellerini sürmüyor, salt bakıyorlardı. Bir süre sonra oturdukları yerde uyuyakaldılar. Sabah erkenden gene hepsi bir arada evleri gezmeye çıktılar. Evlerde çok öteberi kalmıştı. Hepsini toplasan birçok evi donatırdın. Bu yandaki evleri hiç kimse ağzını açmadan bir bir gezdiler. Öğleden sonra da çorbacıların konaklarına gittiler. Hepsini teker teker dolaştılar. Konaklarda da çok işe yarayacak öteberi buldular. Çınarların altına döndüklerinde gün yıkılmış gitmiş, tepenin arkasına sarkmıştı. Geldiler, çınarların altına oturdular. Herkes başını önüne eğmiş, öyle kala kalmış, susuyordu. Ne o? Komşular, hepiniz de yeri kesilmiş değirmene döndünüz. Döndük, dedi Melek Hatun. Sen ne diyorsun Hüsmen? Hiçbir evi beğenmemişe benziyorsun. Ben yarın da öbür gün de evleri tek başıma dolaşacağım. Ondan sonra, ya ondan sonra bir ev bulamazsan? Bulurum. Biz yarın balığa çıkıyoruz. Sen evleri tek başına dolaş bakalım. Onlar 5 gün üst üste balığa çıktılar. Hüsmen de durmadan bütün adayı ev ev dolaştı. En az girdiği eve 3 kez girmişti. Çok beğendiği bir evin içinde de belki bir gün kalıyordu. Hüsmen'in ev araması kaç gün sürdü, ne Hüsmen ne de onlar biliyorlardı. Hüsmen'i unutmuş gitmişlerdi. Onu arada sırada bir evden ötekine geçerken gören de oluyordu. Her gün doğmadan önce yataktan çıkıyor, gün kavuştuktan sonra eve dönüyordu, yorgun, argın, bitkin. Kadınlar gene eski yerlerine döndüler. İskelenin ucuna oturup bacaklarını sarkıttılar, gözlerini denize diktiler. Ötelerden gelecek renk renk güzel tekneleri, tepeden tırnağa ışıkla donanmış gemileri beklemeye başladılar. Kızlar da onlarla birlikte iskelenin ucuna oturup bacaklarını sarkıttılar. 1-2 gün kadınlarla birlikte boş denizi seyrettiler. Hiçbir şey anlamadılar. Yerlerinden usulca kalktılar. Sıvışırlarken Melek Hatun onları gördü. ''Ne o kızlar, yerinizi su mu çıktı? Nereye gidiyorsunuz kızlar?'' diye sordu. ''Denizi seyretmek çok güzeldir. Kaz Dağı'nı uzaklardan seyretmek de daha da güzeldir. Rumlar kazların dağına İda diyorlar. Belki de İda kaz demektir.'' ''Yok yok'' dedi Lena. ''Yok yok, o dağ İda'dır. Kaz değildir. İda. Varsın Türkler kaz desinler.'' Kazdır dedi Melek Hatun bastıra bastıra. Lena'nın yüzüne bakınca onun üzüldüğünü anladı. Yok canım diye düzeltti. Belki de kaz değildir, idadır. Koskoca dağ hiç kaz olur mu? Lena bu sözlere gülümsedi. Bu arada kızlar sıvıştılar doğru nar bahçesine. Çalıların, otların arasından zorlukla koşuyorlardı. Deniz kıyısına indiler. Kumların, çakılların üstüne daha çabuk koşuyorlardı. Kumluk bitinceye, önlerine keskin bir kayalık çıkıncaya kadar koştular. Kayayı denizden aşmak da zordu. Edemediler, geriye döndüler. Bir sel yarığı bulunca yarı tırmanıp yukarıya çıktılar. Yürüyerek nar bahçelerine geldiler. Ağaçların arasına giremediler. 50 adım kala önlerinde, orada tek başına bitmiş, dalları çiçekten yere sarkmış, gövdesi eğri büğrü, yaşlı, yaşlılığına karşın gür, geniş, 3-4 nar görüntüsünde bir ağacın altında durdular. Tetikteydiler, gözleri de yılanda. Yılan ağaçların arasından kırmızı dili dışarıda, derisi mor, ak benekli, ala kesecek, nar çiçeklerin içinden çıkıp gelecek, çok çok korkacaklar, titriyecek, yılan arakalarına uçarak, kıpkırmızı onları kovalayacak, onlar koşacaklar, çınarının altına kadar gelecekler. Poyraz Efendi Ağa o kocaman tabancasını belinden çıkararak, uçan yılanı daha kendilerini sokup öldürmeden bir kurşun sıkacak, yılan havadan yere kıvrım kıvrım düşecek, onlar da yılanın başına varıp duracaklar. Vah yılan, vah yılan diye ağlayacaklardı. Orada dünyanın öteki ucunda, oraya kocaman, o çok pis kokan trenden inmişler, iner inmez de sıcaktan kavrulmuşlar, yüzleri, ayakları, her biri yanları yanmıştı. Bir de sinekler, köylüler sivrisinek diyorlardı, onları bir iyice yemiş parçalamışlardı. O köyün kızları durmadan söylüyorlardı, oranın yılanları kocamanmış, kanatlıymışlar, uçuyorlar ta gökyüzüne çıkıyorlarmış. Kocaman, öküz gibi boynuzlu yılanlar da varmış. Bir kızın da uçan altın bir yılanı varmış. Yılan her gece gelir, kızın koynunda uyurmuş. Kız büyüyünce yılanla evlenecekmiş. Kızın babası yılana çok kızmış. Yılan uçarak gelirken babası tabancayla yılanı yere düşürmüş. Kız çok ağlamış. Ya ama yılan ölmüş. Ölüsünü leylekler almışlar, göğün en üstüne götürmüşler. Gözleri ağaçların dibindeki çiçeklerin arasında, yılan ha çıktı ha çıkacak. Birbirlerine sokulmuşlar, bekliyorlar. Yılan gelir de üstümüze atlar diye gözlerini bile kırpmıyorlar. Uzun beklediler. Karşı dağların üstünden akıp gelen, adanın yöresini dolanan bulutların gölgesi üstlerine 3 kez düştü geçti. Son gölgede inince, yan yana sıkışarak ayakları aldı onları bahçenin ucuna kadar götürdü. Orada direktiler, kaldılar, bir adım daha atamadılar. Zangır zangır titriyorlar, ne bir adım geriye ne bir adım ileriye atabiliyorlardı. Titremeleri uzun sürdü, ta ki göremedikleri bir nar dalına dalı sallayarak çiçekleri top top yere döken bir kuş konana kadar. Dal çatırtıyla sallanıp da çiçekler yere yağınca kızlar var güçleriyle geriye, kocamış narın gövdesinin arkasına kadar koştular. Soluk soluğa orada gözleri fal taşı gibi açılmış durdular. Birbirlerine sokuldular, beklediler. Yılan uçarak bir türlü gelmiyordu. Ne olmuştu bu kocaman, upuzun yılana, nerede kalmıştı? Gözlerini ağaçların altına dikmişler, neredeyse kıpırdamıyorlardı. Üstlerinden 3 bulut gölgesi daha geçti. Başlarını kaldırıp bulutlara baktılar. Bakar bakmaz da hemen ağaçların altına indirdiler. Yılan bu arada gelmemişti. Hep birlikte bir oh çektiler. Çok beklediler. Bacakları yoruldu, dizleri titredi, sıcak çöktü, terlediler. Üstlerinden kocaman bir bulut daha ağır ağır geçti. Azıcık serinlediler. Bulut geçince arkasından bir uyur gezercesine narlığa kaydılar. Orada ilk narın karşısında durdular. Neden sonra gene bir kuş geldi, büyük çiçeklerini götüremeyen yere sarkmış bir dala kondu, dal çatırdadı, üstünde ne kadar al çiçek varsa toprağa döküldü. Kuşu gördüler, son maviydi, mavisi al çiçeklerin üstüne bakıyordu. Kuşun mavisi yerlere dökülmüş, nar çiçeklerin üstüne çökmüş, onlar da masmavi olmuşlardı. Gene uyur gezer gibi arka arkaya koca narın dibine kadar kaydılar. Gene gözleri fal taşı gibi açıp ağaçların altına diktiler. Yandaki ılgınların altına da baktılar. Karşıdaki mor çiçekli çalı kümesinin dalları sallanıncaya kadar orada durdular. Çalı kümesinin dalları sert esen, çalının yöresinde dönen bir yere tutulmuşçasına sallanıyordu. "Yılan," dedi büyük kız, "yılan. Bakınsana çalının dalları nasıl sallanıyor, bakın bakın." Gözlerini kocaman kocaman açıp baktılar. Çalı dallarının sallantısı gittikçe artıyordu, narlığa yürüdüler. Çalı kümesinin dalları birbirlerine giriyor, daha çok sallanıyordu. Dala konmuş son mavi kuş da başını yan yatırmış, tek gözünü delirmiş çalıya dikmiş bakıyordu. "Kanatlı," dedi büyük kız, yüzü sapsarı kesildi, ağzı kurudu, tepeden tırnağa ürperdi. Bu sırada da mavi kuş mavisini yöreye dağıtarak uçtu gitti. Uçtuğu yerde, ta denizin ötelerine kadar uzun, göz kamaştıran mavi bir çizgi kaldı. Sonra kuşlar geldi, küme küme dallara kondu. Dallar sallandı, çiçekler yağmur gibi döküldü. Nar ağaçlarının gövdeleri sallandı, çiçekler savruldu. Som sarı kuşlar, kepezliler, güneş kanatlılar, uzun lacivert benekliler savruldular. Nar ağaçları gıcırdadılar, uğuldadılar, arılar çakıp söndüler. Kelebekler denizden geldiler, 1000 renkte. 3 kez yer sarsıldı. Kızlar çok çok korktular. Uyur gezer, oradan oraya gittiler. Dalları birbirlerine girmiş, sallanan çalıya varmak istediler, varamadılar. Kanatlı yılan onun altındaydı, çıkmıyordu. Taş toplayıp eteklerine doldurup, çalı kümesinin üstüne taş yağdırdılar. Kanatlı çıkacak diye beklediler, korkudan dilleri tutuldu. Çok çok titrediler, yılan çıkmadı. Gün battı, karanlık kavuştu, onlar daha oyunlarını sürdürüyorlardı. Çınarların altından analarının sesi geliyordu, birden farkına vardılar. Analarının sesine koştular. Çınarların altında Poyraz Efendi Ağa, Vasili, ötekiler Hüsmen'i epeyce bekledikten sonra yemeğe oturdular. Köz öbeğinin üstüne iri balıkları attılar. Bütün ada mis gibi koktu. Yanan balık yağının kokusu bütün kokuların üstüne çıktı. Hüsmen uzaklardan balık kokusunu aldı. Dehşet acıktığını duyumsadı, o kadar acıkmıştı ki midesi kazanıyordu. O da günlerdir yemek yemiyormuş gibi geldi, hızlandı, balıklar da sofraya gelmeden çınarların altına ulaştı. Poyraz'ın yanına oturdu. Şaşırdım dedi. Hangi eve alayım şaşırdım. Hepsi de çok güzel. Hele bir tanesi var. Hangisi o? Demek beğendin ha? Beğendim. Öteberilerini yanına taşıyalım. Hele durun hele. Durun bakalım. Belki daha güzelini bulurum. Poyraz sustu, öbürü konuştu, konuştu. Poyraz ağzını açmadı. Küstün mü? Küsmedim. Ne yapayım? O kadar güzel evler ki. Her biri sırça saray. Böyle güzel evlere bakılır da bakılır mı? Ben olsaydım, onların yerinde alırdım tüfeğimi. Çıkardım şu tepenin üstüne, öylesiye savaşırdım. Bu güzel evlerden birini seçemiyorum. Ne yapayım bilmem, şaşırdım. Küstün mü bana sen? Küsmedim. Hüsmen konuşmasını sürdürdü. Evleri teker teker anlatıyordu. Evlerin içindeki tahta işlemeleri, türlü türlü resimleri. Bütün dünyada ne varsa hepsinin tasvirini duvarlara koymuşlar. Denizleri, ak bulutları, ayları, mor bulutları, kuşları, balıkları, arıları. Daha da neler neler. Gel de işlerinden birini beğen. Tüh be, şu benim başıma gelene bakın. Evlerden geçti, adaya geldi Hüsmen. İşte o zaman ne destanlar döktürdü. Koskocaman, çiçekten dalları eğilmiş, arıların uğultusuyla coşmuş, ak çiçeklerinin kokusuyla insanın başını döndüren ağaç. Hüsmen konuştukça konuşuyor, kendinden geçiyor. Hadi in bakalım, siz benim yerimde olun da bu cennetten kendinize bir yer seçin. Allah burasını övmüş de yaratmış. Toprağına basmaya, bir yaprağını koparmaya, bir böcek, bir arıyı incitmeye kıyamıyorum. Oturup şu tepenin üstüne dünyayı seyretmeye doyamıyorum. Bu adayı ölünceye kadar dolaşsam doyamayacağım. Toprağın ışıltısına, denizinin, arıların, kelebeklerin, çiçeklerin kokusuna doyamayacağım.